Ayrım 35.
Sayfa 453. Ayrıca daha önce kalenderin safında yer alan Türk aşiretlerini yeniden merkezi otoritenin yanına çekiyordu. Bu çerçevede Çiçekli, Akçakoyunlu, Masatlı ve Bozoklu aşiretleri saf değiştiriyordu. Meydana gelen moral bozukluğu nedeniyle Kalender Çelebi'nin kuvvetleri daha çatışmaya girmeden dağılıyor, geriye birkaç yüz asi kalıyordu. Böylece Makbul İbrahim Paşa'nın işi kolaylaşıyordu. Nitekim sadrazamın Çaşnigirlerinden Bilal, Mehmet ve Deli Pervane kuvvetleriyle birlikte asilerin üzerine yürüyor, Kalenderoğlu'nun Türkmenleri direnemiyor, dağılarak kaçmak zorunda kalıyorlardı. Kalenderoğlu ile yakın adamları Saz Dağları'nda yakalanıyordu. Kalender Çelebi ile kader arkadaşı Veli Demdar'ın 22 Haziran 1522 günü başları kesiliyordu. Kesik başlar sadrazam Makbul İbrahim Paşa'ya gönderiliyordu. Hammer adı geçen eser cilt 5 sayfa 71. Gerçi ayaklanmalar bastırılıyordu ama tüm bu ve bundan sonraki baş kaldırılar Celali isyanları olarak adlandırılıyor. Baba Zünnun ile Kalenderoğlu Şeyh Celal'in ardılları olarak kabul ediliyorlardı. Dolayısıyla isyanların bastırılması asayişin ve düzenin sağlanması bakımından pek bir şey ifade etmiyor, kalıcı bir nitelik taşımıyordu. Zira birbirini izleyen isyanlar silsilesi karakteri taşıyor, dolayısıyla Ön Asya sosyal ve ekonomik yaşamını sürekli istikrarsızlığa sevk ediyordu. Gerek asayiş ve askeri bakımdan, gerekse ekonomik ve sosyal bakımdan meydana gelen istikrarsızlık, toplumsal zeminde hoşnutsuzluğun sürekli artmasına yol açıyordu. Buna bir de dinsel siyasal boyut ekleniyor, özellikle Sünni iktidar Alevi muhalefet ekseninde genişleyen merkez yerel zıtlaşması, ayaklanmaların taban bulmasına ve giderek yoğunlaşmasına katkı yapıyordu. Nihayet 16. yüzyılın sonunda Büyük Kaçgunda denilen ve 10 yıllarca Ön Asya'yı kasıp kavuracak olan bir anarşi kaos dönemi başlıyordu. Adına genel olarak Celali isyanları denilen bu dönemde Anadolu bir kan gölüne dönüyor, merkezi otorite tam anlamıyla ortadan kalkıyor, gerek yasa dışı gerekse yasal görünüm altındaki yerel güç odakları istedikleri gibi hüküm sürüyorlardı. Bu dönemde Ön Asya'da kurulan eski düzen çöküyor, sosyal çalkalanma sonucu ortaya çıkacak olan yeni güç odaklarının elinde mafyoz karakteri daha ağır basan bir düzen tesis edilmeye başlanıyordu. Anadolu'da mafyoz toplum yapısının oluşmasında etkin bir rol oynayan ve toplumsal bellekte silinmesi imkansız izler bırakan bu isyanlar sırasında ön plana çıkan örgütleri etraflıca irdelemekte her bakımdan büyük fayda bulunuyor. Öncelikle eylemleri yönlendiren ve sonuçlarını belirleyen örgütsel yapılanma şöyle bir tablo oluşturuyordu. Çeşitli nedenlerle temelde ekonomik sıkıntıya düşen ve bunun olumsuz sonuçlarını her alanda, askeri, siyasi ve sosyal hisseden devlet yönetimi, hazineyi rahatlatmak amacıyla yeni önlemlere başvuruyordu. Bu nedenle padişah kendisine bağlı hasları genişletmeye başlıyordu. Buna paralel olarak yazın memurlarına, ümera, rical hasları ve tüm timar dirliklerinden ifraz, yani arazi yazılımı sırasında dirliklerden defterdekine göre saptanan gelir fazlası, çıkarmaları talimatı veriliyordu. Dirlik sahiplerinin bütün şikayetlerine karşın hemen hepsinden derecelerine göre kırpıntılar yapılıyordu. Böylece timar rejimine ilk ve en önemli darbe, ifraz uygulamasıyla indiriliyordu. Buna paralel olarak mansıpların dağıtımı sırasında alınan harçlar yükseltiliyordu. Bu da harçların resmi bir rüşvet şekline dönüşmesine yol açıyordu. Ayrıca o zamana kadar hazineden maaş alan kapı kullarına da hazinenin yükünü azaltmak amacıyla timar veriliyordu. Böylece timar sistemi hem kökten değişiyor ve hem de temelden sarsılıyordu. İstanbul'da oturan rical temin ettikleri iltimaslarla haslarını arttırmışlar, kapılarında besledikleri adamlarını timarlı sipahi gibi göstermek suretiyle onlar namına da bir sürü dirlik ele geçirmişlerdi. Fakat Anadolu'da bir fiil vazifede bulunan beylerbeyleri ve sancakbeylerin haslarından fazla vergi almak da cerimeleri 8-10 misli istemek gibi yollarla temin ettikleri gelir ile de durmayarak sekman akçesi, selamiye, devir akçesi vesaire, ihtimal maziden beri az çok devam ettirilen bir takım bidatları yeniden canlandırarak halka kanunnameler dışında ağır salmalar salmaya başladılar. Mustafa Akdağ, adı geçen eser sayfa 59. Bu dönemde Anadolu'da mürabahacılık denen tefecilik etkinlik kazanıyor ve yüksek faiz servetin geniş çapta el değiştirmesine neden oluyordu. Bunun sonucunda kadı, müderris, yeniçeri, sipahi, zaim, çavuş ve nüfuzlu timar sahipleri ise ziraat yerine hayvancılık yapıyorlardı. Bu da tarım alanlarının daralmasına, tarımsal ürünün azalmasına ve yokluklara, kıtlıklara yol açıyordu. Ayrıca geniş topraklarda büyük hayvan sürüleri besleyenler Osmanlı klasik köy yapısının değişmesine neden oluyor. Eski köy toplumu yoksullaşıyor, onların yerini ise kentle bağlantılı bir takım yeni ağalar alıyordu. Tüm bunlar yani ekonomik darlık, vergilerin artması, köylünün yoksulluk içine düşmesi, faizcilik ve diğer olumsuz gelişmeler çiftçi halkın toprağından ayrılmasına neden oluyordu. Çift bozanların sayısı günden güne artıyor, eskinin üretici köylüleri köylerini terk ediyordu. Çift bozanların sayısının artması ise suhte ve levent denilen yeni tip iki grubun ortaya çıkmasına yol açıyordu. Suhte ve levendat yani leventler denilen grupları ise şu durumdaki insanlar oluşturuyordu. Suhte, bunlar bir çeşit medrese talebeleriydiler. Köyde geçimlerini temin edemeyen aileler genç çocuklarını medreseye gönderiyorlardı. Bunlar hem imaretlerde barınıyor hem de eğitimlerini sürdürüyorlardı. Bu öğrenciler sıbyan mekteplerinde tahsillerini tamamladıktan sonra kasabalara ve şehirlere giderek imaretlere yerleşiyor, medrese eğitimine devam ediyorlardı. 1550'lerde Anadolu'daki medreseler bu durumdaki öğrencilerle tıklım tıklım dolmuş bulunuyordu. Her sene müderrislerinden icazet alan çok az sayıda medrese mezunu öğrenci, Bursa, Edirne ve İstanbul'daki daha yüksek medreselere girebiliyorlardı. Giremeyenler ise sokakta kalıyordu. Orta medreselerden sonra 3 yıl daha tahsil görme şansını elde edenler ise buraları bitirdikten sonra Süleymaniye ve Fatih'teki sahın medreselerine giremiyor, yine işsiz güçsüz bir durumda sokakta kalıyorlardı. Böylece Edirne ve Bursa başta olmak üzere tüm Anadolu kentlerinde son derece umutsuz, işsiz güçsüz öğrenci kalabalıkları oluşuyordu. 16. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu ve Rumeli'de harekete geçerek her türlü şiddete rağmen halkın başına bela olan suhteler bu şekilde ortaya çıkıyordu. Yaşları çok genç olan ve her fenalığa alet olmaya hazır bir görünüm yansıtan suhteler, softalar bir süre sonra eşkıya ve haydutları aratmayacak eylemler sergilemeye başlıyor. Hem kendi aralarında ve hem de başkalarına karşı hiçbir ahlaki değeri göz önüne almadan her türlü saldırıya girişiyorlardı. Müderris ve hocalar her yıl cerre yani para, mal vesaire toplamaya çıkıyorlardı. Bu dönemde suhteler de onları taklit ederek aynı şekilde halktan para, mal ve eşya toplamaya başlıyorlardı. Bunlara da zekat akçesi, cer akçesi diyorlardı. Nitekim 1026 yılında Saruhan Sancak Bey ile kadılarına gönderilen bir hükümde şöyle deniyordu. Hala Anadolu'da birkaç seneden beri suhte eşkıyası fesat ve şenaat üzere olup, zulüm ve şekaları müşteye dolup, il üzerine çıkıp zekat ve cer akçesi de yüküllü akçe alıp ve 8 nefer kuzatı cümle tenfabileri ve nüvvapları ve hizmetkarları ile katledip ve Müslümanların emret oğullarını çekip alıp, yollara billere bellere inip, katli nüfus ve gareti enval ettikleri payı i seriri alaya arz ve terhis olundukta, suhteva makarn saltanatım olan İstanbul'dan gayri yerde ref olunup, 17. asırda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, M. Çağatay Uluçay, Resimli Ay Matbaası Limited Şirketi 1944, sayfa 24, dipnot 35. Suhteler sadece zekat ve cer akçesi toplamakla kalmıyordu. Aynı zamanda gittikleri yerleşim birimlerinde köylülerin evlerinde konaklıyor, bedava yem ve yemeklik alıyorlardı. Ayrıca salgunlar yani usulsüz ve kanunsuz olarak halktan bazı vergiler toplamak da salıyorlardı. Bir yıllık zahire ve odunlarını imece yaptırarak halktan sağlıyorlardı. Ancak yaptıkları zulüm bununla da bitmiyordu. Girdikleri köylerde köylülerin kızlarını ve oğullarını zorla evlerinden alıyor, onlarla iğrenç eğlenceler ve oturak alemleri yapıyorlardı. Reaya'nın nadas ettikleri tarlalarını ve bağ ve bahçelerini cebra yani zorla tasarruf edip ve bir yıldan bir yıla kifayet edecek buğdayların ve odunların cümle imece taşıttırıp, varmayanları mübalağa malların alıp, muhkem darp ve let edip ve mübalağa atlıyla bayraklar kaldırıp, kariye bekariye gezip, burada ve kasabada misafir için vaaz olunmuş kervansarayları ve menzilevi var iken koymayıp, reaya'nın ehlü iyalleri ile sakin oldukları evlerine konup, müfrit ve meccana yani para ödemeden kendileri için koyun ve kuzu ve tavuk ve atları için arpa ve saman alıp bir akçe habbe vermeyip ve hizmetkar lazım oldu deyip Müslümanların emret oğlanlarını çekip yanlarına alıp ve nice Müslümanların hatunları ve kızların meclislerine getirip haşa tasarruf edip M. Çağatay Uluçay adı geçen eser sayfa 178 vesika 8. Kimi zaman suhtelerin yaptığı eza ve cefa halkın sabrını taşırıyor, eli silah tutanı harekete geçiriyordu. Bunun üzerine suhteler derhal kıyafet değiştiriyor, yeniçeri ve sipahi kisvesi altında silahlı eylemlerini ve zorbalıklarını devam ettiriyorlardı. Saruhan ve Aydın, Menteşe ve Karesi ve Teke Hamit ve Karahisar'ı, Sahip ve Kastamonu ve Kangri ve Niğde ve İçel ve Malatya kadıları Zirde, Faza ili Hüm, Tevki-i Refi-i Hümayun vasıl olacak mahlum ola ki, tahtı kazanızda olan ehli fesat ve suhte vesair eşkıyan haklarından gelinmemekle ruhsat bulup, yollara ve billere inip, katli nüfus ve gareti enval edip, nicesi kapı kulu namına bayrak kaldırıp, kariye ve kariye ziyade atlı ile gezip, nice salgınlar edip, M. Çağatay Uluçay, adı geçen eser sayfa 173, vesika 4. Merkezi yönetim suhte zorbalığını ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli önlemlere başvuruyordu. Örneğin 1613 yılında Edirne, İstanbul ve Bursa'dan başka yerlerde medrese talebelerinin softa kıyafetinde gezmeleri yasaklanıyordu. Diğer taraftan Tekeli Mehmet Paşa'nın yaptığı gibi çeşitli yerlerde ortalığı karıştıranların ve suhtelerin bir kısmı öldürülüyordu. Bir kısmı da yakalanarak İstanbul'a gönderiliyordu. Suçsuz olanlar ise kimi kefaletle kimi de rüşvetle serbest bırakılıyordu. Ne var ki bu durum yakalanamamış olan suhtelerin daha fazla saldırganlaşmalarına ve hırçınlaşmalarına neden oluyordu. Bunlar köyleri basıyor, etrafı yağmalıyor, köylülerin kadınlarını, oğullarını ve kızlarını kaçırıyorlardı. Merkezi yönetim alınan önlemlerin yine de işe yaramadığını görünce 1617 yılında yeni bir karar alarak softaların İstanbul'dan başka yerlerde okumalarını yasaklıyordu. Bunların imaretlere girmeleri ve softa kıyafetiyle gezmeleri de men ediliyordu. Bu önlemler sayesinde suhte ayaklanmaları ve eşkıyalığı geniş çapta kontrole alınıyor ve bastırılıyordu. Ancak mesele burada bitmiyordu. Zira tüm bunlar yaşanırken eğitim kurumlarında okuyan ve mezun olan kadılarla naipler imparatorluğun her tarafına dağılıyor, suhte eşkıyası kafasıyla yönetilen mahkemeler haksızlık, ahlaksızlık ve adaletsizlik kaynağı haline geliyordu. Zaten ehli şer de bu kafaların iş başına gelmesi nedeniyle mafyalaşıyor, yüzyıllarca sürecek vicdansızlıkların ve adaletsizliklerin nedeni oluyordu. Nitekim Celali isyanları sırasında zaten mafyalaşmaya başlayan ehli şer, eğitimini suhte eşkıyasının gölgesinde gerçekleştiren yeni adalet adamlarının katılmasıyla iyice bozuluyor, kokuşuyordu. Bu durum aynı zamanda Anadolu mafyoz toplum yapısı zemininde adalet mekanizmasını mafyalaşmanın temel unsuru haline dönüştürüyordu. Leventler, yani Levendat. Çift bozanların hızla artması sonucu çok sayıda genç bu süreçte köyünü, evini, toprağını terk ediyordu. Köyden kopan bu gençlere Levent deniyordu. Tarlalarını ve mallarını satmak zorunda kalan ve yoksulluğa düşen genç erkekler hemen ardından Leventlik hayatına atılıyorlardı. Bunlar genellikle Ümeraya, yani ehli örfe, kapı halkı olarak yazılıyorlardı. Ayrıca devlet de bunları azap, yeniçeri, gönüllü yazarak Budin, Bağdat, Erzurum vesaire yerlerdeki pek çok hudut kalelerine gönderiyordu. Fakat köylerini terk eden gençlerin iş bulmaları her zaman o denli kolay ve mümkün olamıyordu. Bu işsiz ve yoksul insanlar genellikle Bursa, İstanbul ve Edirne mıntıkalarına toplanıyor, asayişi ve iş güvenliği tehdit ediyorlardı. Leventler başlangıçta tek başlarına suç işliyor, adam öldürüyor, hırsızlık ve gasp işleri yapıyorlardı. Sonraları üçer beşer kişilik gruplar oluşturuyor, çete halinde haramilik işlerine girişiyorlardı. İşte bu çeteleşmeyle birlikte celalilik başlıyordu. Çift bozan reayanın büyük arazi sahiplerine hizmetkar olmayı kabul etmeyerek Leventliğe itibar etmesi, Celali isyanlarının psikolojik sebepleri bakımından mühimdir. Çünkü Müslüman Türk halkın bu ruh hali zirai ekonominin geçirmekte olduğu krizin neticede bir feodalizme varmasına mani olmuş ve bunun yerine Celali kitlelerinin kanlı hareketleri geçmiştir. Mustafa Akdağ, adı geçen eser sayfa 71. Suhteler ve Leventler ayrı ayrı faaliyette bulunsalar bile benzer, hatta aynı tür işleri yapıyorlardı. Yaptıkları iş ise eşkıyalıktan başka bir şey değildi. Çift bozan reaya nasıl ki toprağından koptuğu zaman kendisine yeni geçim alanı bulma sorunu ile karşı karşıya kalıyor ve bunu yasal yollardan çözümleyemeyince eşkıyalığa başlıyor idiyse, medrese talebeleri, yani suhte softa bakımından da yaklaşık buna benzer bir durum ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak çeşitli sebep ve etkilerle suhteler de Leventler gibi eşkıyalığa sürükleniyorlardı. Nitekim kimi yerde suhteler Leventlerin arasına karışarak eşkıyalık yapıyor, kimi zaman ise Leventler suhte kisvesi altında yasa dışı işlere yöneliyorlardı. Levent ve Yevmlü hadiselerine dair bol malzeme bulunan 3 numaralı mühimme defterinde 966 senesine ait ve bir kaza kadısına yazılmış hükümde, yani mühimme defteri 3'lük menno 286, kazanın suhte ve Levent harami taifesinden korunması istenmektedir. Mustafa Cezar, adı geçen eser, sayfa 201. Başlangıçta suhteler de Leventler gibi 15-20 kişilik gruplar halinde şekavet yapıyordu. Bu nedenle Levent çeteleriyle suhte çeteleri sık sık birbirine karıştırılıyordu. Bunun sonucunda genellikle suhte Levent taifesi ile Levent suhtesi, Levent suhteleri tabirleri kullanılıyordu. Suhteler başlangıçta yol keserek veya köy basarak soygunlar yapıyorlardı. Ancak bunlar soygun yapmakla kalmıyor, adam öldürmeye de başlıyorlardı. Devlet de suhtelere karşı aynı şiddeti kullanıyor, verilen cezalar idama kadar varıyordu. Böylece iş çığırından iyice çıkıyor, Celali isyanlarının başladığı sıralarda suhteler cer ve ceza akçesi topluyoruz diyerek köyleri dolaşıyorlardı. Köylülere kendilerini zorla misafir ettiriyor, para ödemeden yem ve yemeklik alıyor, hatta salma atarak köylülerden para topluyorlardı. Dahası köylülerin genç kızlarını ve oğlanlarını zorla dağa kaldırıyor, buralarda oturak alemleri ve çeşitli rezaletler yapıyorlardı. Bu tür işlerde Leventler de suhtelerden aşağı kalmıyorlardı. Sıkışınca kıyafet değiştirerek yeniçeri veya kapı kulu sipahisi kılığına giriyorlardı. Celali isyanları hangi aşamadan sonra mafyos bir nitelik ve yapılanmaya dönüşüyordu? Suhte ve Leventlerin başlattığı eşkıyalık eylemleri tamamıyla halkı hedef alıyor, halka karşı yapılıyordu. Bu nedenle de halk tabanında bir dayanak bulamıyor, salt şekavet eylemleri olarak kalıyordu. Ancak zaman içinde bu tablo değişime uğruyor, suhte ve Leventler yerel güç odağı oluşturan bazı kurumlarla temas sağlıyordu. Bu yerel güç odakları ise mafyalaşma yönünde değişim gösteriyordu. Bu tür güç odaklarının başında timar sahibi sipahiler, ehli örf yani yürütme hizmetlisi bürokratlar ve ehli şer yani adalet örgütü görevlileri geliyordu. Suhte, Leventler ve eşkıya öncelikle bu resmi yarı resmi gruplarla bütünleşiyordu. Bu bütünleşme bir yandan resmi yarı resmi grupları mafyalaştırırken diğer yandan suhte ve Levent eşkıyasını da aynı potaya sokuyordu. Böylece ortaya mafyos karakterli bir yapılanma çıkıyordu. Zira eski asker bürokrat esasına dayanan düzenin merkezi otoriteyi temsil eden grupları aynı zamanda yerel güç odağı niteliğinde taşıyor, bu bağlamda ayrıcalıklı koruyan konumunu suhte ve Leventlerle bütünleştirerek korunanlar ayağına dayandırıyordu. Bu tablo ise resmi yarı resmi kurumları temsil ettikleri merkezi otoritenin karşısında direnen yerel güç odağı konumuna sokuyordu. Bu kurumların başında ise timarlı sipahiler yer alıyordu. Timarlı sipahilerin mafyalaşması. Suhte, Levent ve eşkıya ile dirsek teması kuran ilk askeri grup timarlı sipahiler oluyordu. Zira timar düzeninin çözülmesi sonucunda geliri azalan timarlı sipahiler merkezi otorite tarafından hem talep edilen vergileri toplayamıyor ve hem de sefere çağrıldıklarında gitmiyor, kaçıyorlardı. Sipahiler her buhranı bir fırsat olarak değerlendiriyor, isyancılardan ve eşkıyadan yana tavır takınıyorlardı. Bununla da yetinmiyor, bulundukları çevrede hem eşkıyalık yapıyor veya eşkıyalarla işbirliğine girişiyor ve hem de merkezi otoriteye karşı korumaları altına aldıkları eşkıyaları gözetip kolluyorlardı. Timarlı sipahileri böyle davranmaya sevk eden daha pek çok neden bulunuyordu. 16. yüzyılın başında ortaya çıkan ekonomik bunalım en çok timarlı sipahileri etkiliyordu. Devlet katmanlarındaki diğer görevliler bunalım ve sıkıntılar karşısında bir çıkış yolu bulurken, küçük dirliklerini yitiren timarlı sipahiler içine düştükleri güç durumdan kurtulamıyorlardı. Dahası merkezi otorite zor durumdaki kapı kullarının pozisyonunu düzeltecek önlemlere başvuruyor, ulufe ve ek ödemelerle onları kolluyor, hatta hakları olmadığı halde kapı kullarına timar bile veriyordu. Buna karşılık timarlı sipahiler merkezi otorite tarafından adeta dışlanıyor, kötü duruma sürükleniyor, düşürülüyorlardı. Bunun sonucunda timarlı sipahiler merkezi otoritenin mutlak iradesi olan padişahla da karşı karşıya geliyor, sık sık rastlanan taht kavgalarında padişahın karşıtlarını destekliyor, onların safında yer alıyorlardı. Ayrıca Enderun kapı kulu düzenini de yıkmaya çalışıyorlardı. Bu doğrultuda Anadolu'nun pek çok yerinde ve yaygın biçimde timarlı sipahiler başkaldırı, eşkıyalık ve fesatçılığın adeta merkezi haline geliyorlardı. Bu süreçte timarlı sipahiler tam anlamıyla mafyos ilkeler ve oluşumlar doğrultusunda hareket ediyorlardı. Gerçi bunlar çeteler halinde gezginlik yapmıyorlardı. Ancak bulundukları yörede onların saldıkları şiddete dayalı korkuyu tekellerine alıyor, böylece diğerleri üzerinde baskı tesis ederek güç odağı haline geliyorlardı. Timar sahiplerine, sipahi, çavuş, alay beye ait olaylar bize şunu anlatıyor ki, timar dirliği verilme yoluyla hizmetlerine karşılık ödeme yapılanlara, yani ordunun timarlı sipahi kesimi türlü kanun dışı davranışları ile Osmanlı düzenliliğine karşı olduklarını belirtirken, onlar da çift bozan yani Levent durumuna geçmiş, köy kaçkını gençlerden kurdukları bölüklerden faydalanıyorlardı. Ancak bu şaki sipahiler aynı sıralarda gelişen Celali bölüklerinin bir ön tipi değildi. Çünkü Celali bölüklerinin başbuğularının emlak, arazi ve öteki varlıkları toplama, çiftlikler kurma eğilimleri bulunmadığı ya da bu olanağa sahip bulunmadıkları için memlekette belli bir köy, kasaba veya şehre bağlı değillerdi. Böylece Celali bölükleri durmadan yer değiştirmelerine karşın dirlik sahibi zorbalar birer mütegallibe niteliğiyle bir yerin yerlisi durumunda bulunuyorlardı. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 242. Timar sahibi olup da yasa dışı işlere yönelen sipahiler tam anlamıyla mafyos yöntemler kullanıyorlardı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Çankırı Sancağı'nda yaşanıyordu. Milas Kadısı Kurşunlu kazasından her ikisi de sipahi olan Mehmet ve oğlu Murat timarlı oldukları halde iltizam yoluyla subaşı olup ve müddet yok iken mücarret ahız için kadı marifeti olmadan bir köşeden kendisi ve bir köşeden babası reaya üzerinde gezip meccanen yemlerini ve yemeklerini yiyip cüzi kaziyeler için mahkemeye müracaat etmeden cerimelerini alıp fukaranın bu zulümlere dayanacak halleri kalmadığını pek çok kimselerin şikayet ettiklerini bütün acılığıyla İstanbul'a yansıtmıştı. Halk da ayrıca heyetler göndererek şikayet etmiş bulunuyordu. Verilen emirle Sancak Bey'in Milas, Kurşunlu ve Çerkez kadıları ile birlikte bu iki zorbayı teftiş etmeleri isteniyordu. Bunun sonucunda timarlı sipahi baba oğulun yargılanabilmesi için Sancak Bey ve kadılar davası olan gelsin duyurusunda bulunuyordu. Bunun üzerine kalabalık bir mağdurlar grubu şikayette bulunmak üzere kadılığa gelmeye başlıyordu. Bu sırada sancağın diğer kadılıklarındaki pek çok timarlı sipahi de topluca Kurşunlu'ya geliyordu. Yargılamanın başlayacağı sırada bu sipahiler hep birlikte harekete geçiyor ve davacılara saldırarak dövüyorlardı. Timarlı sipahiler şikayetçileri kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda mahkemeyi de basıyorlardı. Bunun üzerine meydana toplanan halk büyük ve öfkeli bir kalabalık oluşturuyordu. Bu kalabalık gözlerini korkutuyor ve sipahiler kaçıyordu. Ne var ki olaylar üzerine Sancak Bey'i de kaçtığı için mahkeme yapılamıyordu. Halk Sancak Bey'ini bulup getiriyor ve fakat dava yine görülemiyordu. Zira Çankırı Bey'i sipahilerden yana tavır koyarak devreye giriyor, kadıları ikna ederek yargılamayı yaptırmıyordu. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 233.